Ayrım 10.
Doktor içini çekip ıslak kürküne bürünerek, "Ne garip, Agey Alekseyiç," diyordu. "Ben bu havanın farkında bile değildim. Tuhaf, ağır bir ön sezi beni eziyor. Şimdi şu dakikada başıma bir felaket gelecekmiş gibi. Bense ön sezilere inanırım. İşte olmasını bekliyorum. Her şey olabilir. Ölüden mikrop kaparım. Sevdiğim bir insanı kaybedebilirim. Hiç olmazsa Mişen kadın utanın. Bari onun yanında ön sezilerden söz etmeyin. Kadın tabiatlı adam. Bu durumumuzdan kötüsü düşünülemez. Bu yağmurdan da kötü ne olabilir? Biliyor musunuz Timoyev Vesilyeviç? Ben artık böyle gidemem. İsterseniz öldürün, gidemeyeceğim. Bir yerde konaklamak için durmalıyız. Buraya yakın bir yerde oturan kim var?" Mişka: "İvan İvoviç Yojov," dedi. "Hemen ormanın arkasında, köprüyü geçince." "Yojov mu? Çek Yojov'a. Bu günahkar ihtiyarı çoktandır ziyaret etmemiştim." Ormandan sonra köprüden geçtiler, sağa sonra sola saptılar. Sulh mahkemeleri, kongre başkanı, emekli tüm general Yojov'un konağının geniş avlusuna girdiler. Grushitkin arabadan atladı. Işık görünen pencerelere bakarak, "Evde," dedi. "Evde olması çok iyi. Hem içer, hem yer, hem de uykularımızı alırız. Gerçi mıymıntının biridir ama konukseverliği de söz götürmez." Holde onları Yojov karşıladı. Kısa boylu, her yanı pörsümüş bir ihtiyardı. Yüzü dikenli bir yumağı andırıyordu. Tam sırası baylar," dedi. "Biz de az önce yemeğe oturmuş salata yiyorduk. 33 ve derhal. İçeride savcı yardımcısı da var. Beni almaya gelmiş. Çok memnunum. Yarın birlikte kongreye gideceğiz. Yarın kongremiz var. 33 ve derhal." Grushitkin ve Svitiski salona girdiler. Orada mezelerle, şaraplarla donatılmış büyük bir masa duruyordu. Masanın yanında ev sahibinin kızı Nadeja Ivanova oturuyordu. Bu esmer bir genç kadındı. Yakında ölen kocasının yasını tuttuğundan baştan ayağa karalara bürünmüştü. Yanında başsavcı yardımcısı Tülpanski yer almıştı. Favorili bir gençti. Yüzünde birçok mavi damarlar görünüyordu. Yojov oradakilerin her birini parmağıyla dürterek, "Tanışıyor musunuz?" dedi. "İşte bu başsavcı, bu da kızım." Esmer dul gülümseyip gözlerini kısarak yeni gelenlere elini uzattı. Yojov 3 kadeh vodka doldurarak, "Haydi yoldan geçenlerin şerefine," dedi. "Buyurun tanrı kulları, ben de birlikte içerim. 33 ve derhal, haydi şerefe." İçtiler. Grushitkin hıyarı meze yapıp salatadan yemeye başladı. Doktor içki, sonra içini çekti. Tünpanski bayandan izin istedikten sonra bir sigara yaktı. Bunu yaparken de öyle sırıttı ki ağzındaki dişlerin hiç olmazsa 100 tane olduğu sanılırdı. Baylar, kadehler beklemez ki. Ha? Başsavcı, doktor, haydi hekimliğin şerefine. Doktorluğu severim. Genellikle de gençliği severim. 33 ve derhal. Kim ne derse desin, gençlik her zaman önden gidecektir. Haydi şerefe. Konuşmaya başladılar. Başsavcı Tünkanski'den başka hepsi konuşuyorlardı. Başsavcı sessizce oturuyor, burnundan sigara dumanını savuruyordu. Görünüşüne bakılacak olursa kendini aristokrat saydığından doktorlarla sorgu yargıcını önemsemiyordu. Yemekten sonra Yojov, Grushitkin, başsavcı yardımcısı kağıt oynamaya oturdular. Doktorla Nadejda Ivanova piyanonun yanına çekilerek konuşmaya başladılar. "Güzel dul, otopsiye mi gidiyorsunuz doktor?" diye söze başladı. "Otopsiye ha? Ah, yüzünü buruşturmadan, gözünü kırpmadan bıçağı kaldırıp cansız bir insanın vücuduna sapına değin saplamak için insanın ne kadar kuvvetli bir iradesi olmalı. Ben biliyor musunuz tüm doktorlara karşı sonsuz bir saygı beslerim. Onlar bambaşka kutsal insanlardır. Doktor, neden bu kadar kederlisiniz?" "Bir ön sezi, tuhaf, ağır bir ön sezi beni eziyor. Sevdiğim birisini kaybedeceğim gibi geliyor bana." "Siz evli misiniz doktor? Yakın akrabalarınız var mı?" "Hiç kimsem yok. Yalnızım, ahbaplarım da yok." "Söyler misiniz hanımefendi, siz ön sezilere inanır mısınız?" "Ah, çok, çok inanırım." Doktorla güzel duygulardan söz ederken Yojov ile sorgu yargıcı Grushitkin ikide bir oyunu bırakıyor, içki masasına yaklaşıyorlardı. Gecenin ikisinde oyunu kaybeden Yojov ansızın yarınki kongreyi hatırladı. Alnına vurdu. "Çocuklar, ne yapıyoruz? Aman ya Rabbi, yarın Şafak'la beraber kongreye gitmemiz gerek. Biz de kağıt oynuyoruz. Uykuya, uykuya, 33 ve derhal. Nadia, haydi bakalım yatağa marş. meclisin kapandığını ilan ediyorum. Nadejda Ivanova doktorla vedalaşırken, böyle bir gecede uyuyabileceğiniz için mutlusunuz doktor dedi. Ben yağmur penceremde trompet çalarken, dışarıda zavallı çamlarım inlerken hiç uyuyamam. Şimdi gider elime kitabı alır, iç sıkıntısından kıvranırım. Uyumak elimden gelmez. Küçük koridorda kapımın karşısına düşen pencerede idare lambası yanıyorsa biliniz ki ben uyumuyorum. İç sıkıntısı beni kemirmektedir. Doktorla Girişütkin kendilerine ayrılan odada yer yapılmış iki kocaman kuş tüyü yatağı hazır buldular. Doktor soyundu yattı, yorganı başına çekti. Sorgu yargıcı da soyunup yaktı. Ama bir yandan da bir yana döndü durdu. Sonra kalktı, odada dolaşmaya başladı. Hep dul bayancığı düşünüyorum dedi. Ne şeker şey, canımı feda ederdim. O ne gözler, omuzlar, bej renkli çoraplar içindeki bacaklar. Kadın değil, ateş, ateş. Bu hemen göze çarpıyor. Böyle bir güzel kadın küme düşecek acaba? Hukukçuya mı, başsavcıya mı? İngiliz'e benzeyen şu budalaya mı? Ne yapmalı birader? Şu hukukçuları çekemiyorum ve selam. Sen onunla duygulardan söz ettiğin zaman kıskançlığından çatlıyordu. Nefis bir kadın doğrusu. Çok nefis, çok. Doktor başını yorganın altından çıkararak, evet, saygıdeğer bir kadın dedi. Duygulu, sinirli, ince ruhlu bir kadın. Şimdi biz uyuyacağız. O ise zavallı, uyuyamayacak. Sinirleri böyle fırtınalı havalara dayanamazmış. Bana tüm geceyi iç sıkıntısı içinde kitap okumakla geçireceğini söyledi. Zavallı, şimdi lambası yanıyordur. Ne lambası? Kapının yanındaki pencerede lamba yanıyorsa bu benim uyumadığıma işarettir dedi. Sana böyle söyledi ha? Sana. Evet, bana. Öyleyse ben seni anlamıyorum. Bunu sana söylediyse sen ölümlülerin en mutlusu sayılırsın. Aferin doktor, aferin, tebrik ederim. Kıskanıyorum ama tebrik etmemek elimden gelmiyor. Daha çok hukukçu için, şu çilli kerata için seviniyorum. Ona boynuzları yaldızlatacağın için memnunum. Haydi giyin, yalla. Grishutkin sarhoş olduğu zaman herkese sen derdi. Doktor sıkılarak, neler uyduruyorsun dedi. Allah bilir ne biçim şeyler doğrusu. Haydi, haydi lafı uzatma doktor, giyin ve yalla. Şu çarın uğruna can feda operasında söylenen şarkı nasıldı? Hayat yolunda aşk için bir günü çiçek koparır gibi koparırız. Giyin canımın içi, haydi. Timoşa, doktor, hadi sen hayvan. Affedersiniz, ben sizi anlayamıyorum. Bunu da anlayamayacak ne var? Astronomi değil ki bu. Giyin, lambaya git, hepsi bu kadar. Bu bayanla benim hakkımda böyle düşünmenize şaşırıyorum. Grishutkin içerleyerek, felsefeyi bırak be dedi. Daha tereddüt mü ediyorsun? Buna aptallık denir yahu. Uzun zaman doktoru kandırmaya çalıştı, kızdı, yalvardı, önünde diz bile çöktü. Sonunda yüksek sesle küfretti, tükürdü, kendini yatağa attı. Ama çeyrek saat sonra yerinden fırlayarak doktoru uyandırdı. Sert bir sesle, baksanıza, onun yanına gitmeyecek misiniz diye sordu. Yanına gidip de ne yapayım? Ne huzursuz bir insansınız. Sizinle otopsiye girmek bir felaket. Öyleyse canın cehenneme, kadının yanına ben gideceğim. Ben bir hukukçuyum. Yahut kadın tabiatlı bir doktordan aşağı bir insan değilim. Gideceğim. Bunun arkasından çabuk çabuk giyinerek kapıya doğru ilerledi. Doktor önce bunun anlamını anlamadan soran gözlerle ona baktı. Sonra yerinden fırladı. Grishutkin'in yolunu keserek şaka yapıyorsunuz sanırım diye sordu. Seninle konuşacak vaktim yok. Bırak geçeyim. Hayır, bırakmam. Yatağınıza yatın. Siz sarhoşsunuz. Hangi hakla, hangi yetkiyle beni bırakmayacakmışsın? Asil bir kadını korumak zorunda kalan bir insanın yetkisiyle. Aklınızı başınıza toplayın. Ne yapmak istediğinizi bir kere düşünün. Artık ihtiyarsınız. Yaşınız 67. Grishutkin gücendi. Ben mi ihtiyarım? Hangi alçak sana benim ihtiyar olduğumu söyledi. Agey Alekseyeviç fazla içkisizi coşturdu. Çok fena doğrusu. Ama unutmayınız ki siz hayvan değil bir insansınız. Hayvan iradesi dışındaki duygularına boyun eğebilir. Ama siz doğanın sultanı sayılan insansınız. Doğanın sultanı pancar gibi kızardı. Ellerini cebine sokarak birdenbire kesik bir sesle, son kez söylüyorum, bırakmayacak mısın diye öyle bir bağırdı ki karşısındaki sanki bir arabacı vardı. Fakat o anda kendi sesinden kendisi de korktu. Kapının yanından uzaklaşarak pencerenin yanına çekildi. Sarhoştu ama belki evdekilerden hepsini uyandırmış olan keskin sesinden kendisi de utanmıştı. Bir süre sustuktan sonra doktor ona yaklaştı, omuzuna dokundu. Doktorun gözleri yaşlıydı, yanakları yanıyordu. Titreyen bir sesle, Söylediğiniz ağır sözlerden, nezaket kurallarını unutarak bana kerata dedikten sonra ikimizin bir çatı altında kalamayacağınızı kabul edersiniz. Bana fena halde hakaret ettiniz. Diyelim ki ben suçluyum ama suçun temeli ne? Hiç yoktan namuslu, asil bir bayana karşı böyle kötü niyetler beslemek cesaretinde bulunuyorsunuz. Affedersiniz ama biz artık arkadaş değiliz. Memnun oldum. Zaten böyle arkadaşlar bana gereksiz. Şimdi şu dakikada gidiyorum. Sizinle birlikte kalamam. Bir daha görüşeceğimizi de umarım. Neyle gideceksiniz? Kendi arabamla. Peki ben neyle gideceğim? Bu nasıl şey ha? Demek ki sonuna kadar alçaklık etmek niyetindesiniz. Madem ki arabanızla getirdiniz, yine arabanızla götürmek zorundasınız. İsterseniz evinize kadar götürebilirim ama hemen şimdi. Ben şimdi gideceğim. Öyle heyecanlıyım ki burada daha çok kalamam. Bundan sonra Girushitkin ile Svititski sessizce avluya çıktılar. Mişka'yı uyandırdılar. Arabaya binerek yola çıktılar. Yolda sorgu yargıcı durmadan budala diye homurdanıyordu. Namuslu kadınlara nasıl davranılacağını bilmiyorsan evde otur. Kadınların bulunduğu yerlere gitme. Bu sözlerle kendini mi yoksa doktoru mu azarlıyordu anlamak zordu. Araba oturduğu evin önünde durunca yere atladı. Kapıdan içeri girerken homurdandı. Artık tanımak bile istemiyorum. Aradan 3 gün geçmişti. Doktor vizitelerini bitirdikten sonra odasında bir kanepeye uzanmıştı. Başka işi olmadığından doktorların takviminde Petersburg ve Moskovalı doktorların soyadlarını okuyor, bunların içlerinden en güzelini, en ahenklisini seçmeye çalışıyordu. Doktorun ruhu gökyüzünün maviliklerinde hareketsiz, toygar kuşu gibi durgun, güzel, ahenkliydi. Bu da geçen gece rüyası da yangın görmesindendi. Yangın mutluluk demekti. Ansızın evin önünde duran bir kızağın gıcırtısı duyuldu. Eşikte sorgu yargıcı Grushitkin göründü. Bu beklenmedik bir misafirdi. Doktor yerinden kalktı. Sıkılganlık, korku dolu gözlerle ona baktı. Grushitkin öksürdü. Gözlerini yere indirerek yavaş adımlarla kanepeye doğru yürüdü. "Özür dilemeye geldim," diye mırıldandı. "Size karşı biraz kaba davrandım. Hatta sanırım hoşa gitmeyecek bir şey de söyledim. Tabii benim o zamanki heyecanlı halimi anlarsınız. Buna sebep de o ihtiyar keratanın evinde içtiğimiz romdu." Doktor ona doğru atıldı, uzatılan eli gözleri yaşararak sıktı. "Ah rica ederim Maria, çay hazırla." "Hayır, çay istemez, vakit yok. Mümkünse çay yerine söyleyin de şıra getirsinler. Şırayı içer, otopsiye gideriz." "Kimin ölüsü?" "Hep şu başçavuşun ki, hani o zaman gidiyorduk da bir türlü gidemedikti." Grushitkin ile Svititski şıra içerek otopsiye gitmek üzere yola çıktılar. Yolda sorgu yargıcı, "Tabii özür dilerim," diyordu. "O zaman sinirlenmiştim. Ama yine de biliyor musunuz, şu başsavcı, keratasına boynuzlarını yaldızlatmamız hala gücüme gidiyor." Alimonov'dan geçerken meyhanenin önünde Yojov'un kızağını gördüler. Grushitkin, "Yojov burada," dedi. "Atlar onun. Gidip görüşelim. Birer soda içeriz. Hem de tezgahtarı görmüş oluruz. Buranın tezgahtarları ünlüdür. Ne kadın, fevkalade." Yolcular kızaktan inip meyhaneye girdiler. Orada Yojov ile Tülpanski oturmuş reçelle çay içiyorlardı. Yojov Grishkine ile doktoru görünce şaşırdı. "Nereye böyle? Nereden geliyorsunuz?" "Hep şu otopsiye gidiyoruz ama bir türlü gidemiyoruz. Tılsımlı daireye girdik sanki. Bir türlü içinden çıkamıyoruz. Ya siz nereye?" "Kongreye dostum." "Niye böyle sık sık gidiyorsunuz? 3 gün önce gitmiştiniz ya." "Ne gezer? Başsavcının dişleri ağrıyordu. Ben de bugünlerde kendimi pek iyi hissetmiyordum." Ne içeceksiniz?" "Şöyle geçin. 30 ve derhal. Vodka mı yoksa bira mı?" "Azizim tezgahtar bayan, bize her ikisinden de ver bakalım." "Ah ne tezgahtar." Sorgu yargıcı da aynı düşüncede olduğunu belirterek, "Evet, tanınmış tezgahtar," dedi. "Çok güzel bir tezgahtar. Ah ne kadın, ne kadın." 2 saat sonra doktorun Mişkası meyhaneden çıktı. Generalin arabacısına atları koşumdan çıkarıp ahıra çekmesini söyledi. Ümitsiz ümitsiz ellerini sallayarak, "Böyle emrettiler, kağıt oynamayı oturttular," dedi. "Artık yarına değin buradan gidemeyeceğiz. Hah işte polis müdürü de geliyor. Öyleyse yarın da öbür gün de burada kalacağız." Polis müdürünün kızağı da gelip meyhaneye yanaştı. Polis müdürü Yojov'un atlarını görünce memnun memnun gülümsedi, koşarak merdivenlerden yukarı çıktı. Çeyiz. Hayatımda büyük küçük taştan tahtadan eski yeni birçok ev gördüm ama bunlardan salt bir tanesi kafamda derin bir iz bıraktı. Bu pek de büyük bir ev değildi. daha çok bir evcikti. Küçük bir katlıydı. 3 tane penceresi vardı. Hem de kısa boylu, kamburu çıkmış, başlıklı bir ihtiyar kadına benziyordu. Duvarları beyazla sıvanmış, damı kiremitle kaplıydı. Bacasının sıvaları dökülmüştü. Tüm ev bugünkü sahiplerin dedeleri, dedelerinin dedelerince dikilmiş dut, akasya, kavak ağaçlarının yeşilliğinde gizleniyor, yeşilliğin arkasından görünmüyordu. Bu yeşillikler bu evin yine de bir şehir evi sayılmasına engel değildi. Evin geniş avlusu başka evlerin avlularıyla bitişerek Moskovskaya sokağının bir parçasını meydana getiriyordu. Bu sokaktan hiçbir zaman araba geçmezdi. Yaya yolculardan da geçen az olurdu. Evin pancurları yakır kapalı dururdu. Çünkü burada yaşayanların ışığa ihtiyacı yoktu. Işık onlarca gereksizdi. Pencereler de hiç açılmazdı. Çünkü buradakiler temiz havadan hoşlanmıyorlardı. Daima dut, akasya, dul avrat otların arasında yaşayan insanlar tabiata karşı kayıtsız olurlar. Tanrı salt sayfiye meraklılarına doğanın güzelliklerini anlama yeteneği vermiştir. Öbür insanlar bu güzellikler konusunda hep bilgisizlik içinde boğulurlar. Doğrusu insanlar ellerindeki zenginliğin değerini bilmezler. Elimizde bulunanı koruyamayız, üstelik elimizde bulunanı sevmeyiz de. Evin çevresi yeryüzünün cennetiydi, yeşillik doluydu, şen kuşlar cıvıldaşıyordu. Evin içinde de ne yazık ki yazın boğucu bir sıcaklık, havasızlık vardı. Kışın da hamam gibi sıcak, ağır hava ile dolu olurdu. Kısacası can sıkıcı bir şey. Bu evi ilk ziyaretimden beri çok zaman geldi. Ev sahibi Albay Çikamasov'dan karısıyla kızına selam getirmiştim. Bu ilk ziyaretimi çok iyi anımsıyorum. Anımsamamak elde değil ki. Siz holden salona girerken yüzünüze korkuyla şaşkın şaşkın bakan ufak tefek, solgun, 40 yaşlarında bir kadını gözlerinizin önüne getirin. Siz hem yabancı, hem misafir, hem de bir delikanlısınız. Bu da karşısındakini şaşkınlık içinde, dehşet içinde bırakmaya yeter. Elinizde ne kama, ne balta, ne tabanca vardır. Dostça gülümsersiniz ama siz yine de kuşku ile karşılarlar. Yaşlı kadın titrek bir sesle, "Kiminle teşerrüf ediyorum efendim?" diye sorar. Siz onun Çikamasov'un karısı olduğunu hemen anlarsınız. Adınızı, niye geldiğinizi söylersiniz. Bu sefer korku ile şaşkınlığın yerini keskin, sevinçli ahlar, bayıltan gözler alır. Bu ah bir yankı gibi holden salona, salondan misafir odasına, misafir odasından mutfağa, oradan da mahzene dek yayılır. Biraz sonra tüm evceğiz ince kalınlı, sevinçli ahlarla dolar. 5 dakika kadar sonra da misafir odasında büyük, yumuşak, sıcak bir kanepede otururken artık bütün Moskovskaya sokağının ahladığını duyarsınız. Misafir odasında naftalin kokusuyla bir mendile sarılı, tam yanı başımda sandalyenin üstünde duran keçi derisi terliklerin kokusu vardı. Pencere önlerinde saksılarda ıtır tül perdeler. Perdelere konmuş tok sinekler. Duvarda bir piskoposun kenarı kırık bir camla örtülü yağlı baya portresi. Piskopostan biraz ötede limon sarısı, çingene suratlı bir sürü dede ile ninenin resimleri. Masanın üstünde yüksük, makara, örülüp bitirilmemiş bir çorap, yerde kumaş parçaları, ipek işlemeli siyah bir kadın ceketi. Bitişik odada ürkmüş, şaşkın iki koca karı. Yerde kumaş, tül parçalarını toplarlar. Çikamasova, "Affedersiniz, evimiz çok dağınık," dedi. Çikamasova benimle konuşurken arkasından hala kumaş parçaları toplanan kapıya yan gözle sıkılarak bakıyordu. Kapı da bir çeşit sıkılganlıkla kimi bir parmak kadar açılıyor, kimi kapanıyordu. Çikamasova kapıya seslendi. "Ne istiyorsun canım?" Memnunluktan kızaran Çikamasova'nın gözlerinden "Ama ne kadar da güzel Fransızca konuşuyoruz." anlamını okudum. Biraz sonra kapı açıldı. Uzun boylu, zayıf, 19 yaşlarında uzun muslin entari giymiş bir kız gördüm. Belinde sırma kemer vardı. Kemere de sedefli bir yelpaze takılmıştı. Kız içeri girdi, reverans yaptı, kızardı. Önce uzun, biraz çopur burnu kızardı. Sonra kızıllık gözlerine, gözlerinden de şakaklarına yayıldı. Çikamasova şarkı söyler gibi, "Kızım," dedi. "Bu da Maneçka, genç bay." Kendimi tanıttım, sonra da evlerinde gördüğüm bu çok dikişlerden şaşırdığımı söyledim. Anne ile kız başlarını eğdiler. Sonra Çikamasova, "Vozyense günü burada panayır vardı," dedi. Panayır'dan her zaman bir sürü kumaş alırız. Sonra da gelecek panayıra kadar yıl boyunca oturur dikeriz. Dikişlerimizi terziye hiç vermeyiz. Benim Pyotr Simonovich pek fazla kazanmıyor. Eh ne yapalım, biz de lükse kaçamıyoruz. Kendimiz dikiyoruz. Peki ama bu kadar giyeceği kim giyiyor? Siz salt iki kişisiniz. Ah bunlar giyilir mi hiç? Hiç giymek için değil çeyiz. Kızı. Aman maman neler söylüyorsunuz diyerek kızardı. Kendileri de bunu gerçek sanacaklar. Ben hiç evlenmeyeceğim. Hiç. Öyle dedi ama evlenme sözünü söylerken gözleri ateş saçtı. Derken çay, bisküvi, reçel, tereyağı getirdiler. Sonra kaymaklı ahududu yedirdiler. Saat 7'de 6 kaptan ibaret akşam yemeği geldi. Yemek yenirken bitişik odadan birisinin yüksek sesle esnediğini duydum. Şaşkın şaşkın kapıya baktım. Çünkü ancak bir erkek böyle esneyebilirdi. Şaşkınlığımı gören Çikamosova, Pyotr Semyonich'in kardeşi Yegor Semyonich diye açıkladı. Geçen yıldan beri bizde oturuyor. Kusuruna bakmayın, yanınıza çıkamaz. Öyle vahşi ki yabancılardan utanıyor. Bakalım, manastıra girmek istiyor. Memuriyette kendisini gücendirmişler. İşte o da kederinden. Akşam yemeğinden sonra Çikamosova, Yegor Semyonich'in kiliseye bağışlamak için kendi eliyle işlediği sırmalı papaz atkısını gösterdi. Maneçka de bir an ürkekliğini üstünden atarak bana babacığı için işlediği keseyi gösterdi. İşlemeye bakıp hayretler içerisinde kalmış gibi göründüğüm an kıpkırmızı kesilerek annesinin kulağına bir şeyler fısıldadı. O da yüzü kıvançla parlayarak bana beraber sandık odasına kadar gitmeyi teklif etti. Burada 5 tane kadar büyük, birçok da küçük sandıklarla çekmeceler gördüm. Annesi, bunlar çeyiz diye fısıldadı, kendi elimizle diktik. Bu kara kara sandıklara baktıktan sonra konuksever ev sahiplerine veda ettim. Kendilerini bir gün yine ziyaret etmem için benden söz aldılar. Bu sözü ilk ziyaretimden 7 yıl kadar sonra bir davada bilirkişi olarak bu kasabaya gönderildiğim zaman yerine getirebildim. Tanıdığım evceğize girince yine ahları duydum. Beni tanıdılar. Nasıl tanımasınlar? İlk ziyaretim onların hayatında büyük bir olaydı. Olayları az olan yerlerde ise bunlar uzun zaman unutulmaz. Daha çok şişmanlamış, saçları da ağarmış olan Çikamosova misafir odasına girdiğim sırada yerde sünürenek mavi bir kumaş biçiyordu. Kızı da kanepeye oturmuş iş işliyordu. Yine o biçkiler, o naftalin kokusu, o kenarı kırık camlı portre. Ama yine de bazı değişiklikler olmuştu. Piskoposun portresinin yanına Pyotr Semyonich'in portresi asılmıştı. Bayanlar da yas içindeydiler. Pyotr Semyonich general olduktan bir hafta sonra ölmüştü.